أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hicr suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyeceğiz. Sonra da bu ayetleri bağlantılı olan ayetleriyle birlikte anlamaya çalışacağız. Evet.
Evet, bugün 85, 86 ve 87. ayetleri okuyacağız. Özellikle de 87. ayet üzerinde biraz durmak istiyoruz. Çünkü bağlantılı birçok ayet var. 85. ayet ve devamı mealen şöyle: gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları o gerçek için, yani sizleri imtihan için yarattık. O saat, yani dirilip kalkış saati mutlaka gelecektir. Öyleyse sen de bunlara güzel yeni bir sayfa aç. Senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi bilendir. Sana o mesaniden, yani ikişerli yapıda olan ayetlerden yedisini, o muazzam ayet kümesini verdik.
Evet. Evet, şimdi burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bu surenin 85. ayetinde مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ. Gökleri, yeri ve o ikisinin arasında olanları sadece o gerçek için yarattık. Şimdi o gerçeğin ne olduğunda Allah-u Teala Hud suresinde belirtiyor. Çünkü Allah-u Teala bir şeyi bir yerde kısa ve özlü anlatır, sonra diğer yerlerde de açıklar. Hud suresinin 7. ayetinde anlattığı şu. Diyor ki Allahu Teala: "Vellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm." Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan odur. Allah katında bir gün bize göre 1000 yıl ettiği için 6 gün 6000 yıl olur. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Yaratmadan önce Allah'ın arşı, yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Peki bunu niye böyle yaptı? لِيَبْلُوَكُمْ اِيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizden hanginiz daha iş bakımından daha iyi olacak, daha iyi iş yapacak, amel yapacak? O konuda sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yapmıştır. Yani demek ki göklerin ve yerin yaratılışında tamamen bizim imtihanımız vardır. İnsanlar işte göklere ve yere baktıkları zaman bunların tamamı Allah'ın yarattığı ayetlerdir. İnsanların kendi vücudu da öyledir. Dolayısıyla bunlar içerisinde müthiş bir uyum vardır. Göklerde ve yerde yaratılmış olan şeyler ve birbirleriyle tamı tamına uyumludur. Bu uyumu bozabilecek tek varlık insanoğludur. Çünkü insan imtihan için yaratılıyor. Onun için mesela bir ayette Allah-u Teala zahirel fesadü fil barri vel bahri bima kesebet eydin nas diyor. Denizde ve karada insanların elleriyle yaptıkları şeyden dolayı fesat, bozulma başladı diyor. Yani sistemi bozabilecek olan tek varlık insanoğludur. İnsanoğlu imtihandan geçirildiği için Allah onun önüne iki yol koymuş. İster görevini yapar, insan suresinde bunu anlatmış. İnna hedeynâhu sebil, ona yolu gösterdik. İmmâ şâkiren, ister görevini yaparak, yani kendine düşeni yapar. Hiçbir zaman fitneye, fesada, insanlar arasında problem çıkarmaya yönelmez. Her zaman doğruluktan, dürüstlükten yana olur. Muhatabının kim olduğu onu ilgilendirmez, kendinin ne yaptığı onu ilgilendirir. Dolayısıyla evet, İmma şakiren, evet, insan suresinde anlatılan Allah-u Teala ister şükreder, ister nankörlük eder. Nankörlük ne demek? Allah'ın vermiş olduğu nimetleri görmek istemez, sömürmeye çalışır. Onun için bu herkes yaptığı yanlışların farkındadır. Mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 204. ayetinde diyor ki Ve minen nasi men yu'cubike kavluhu fil hayati dünya. İnsanlar içerisinde öyleleri vardır ki böyle sizi hayran bırakır. Oymuş, müthiş bir insanmış ya. Ne kadar bilgili, ne kadar tecrübeli dersiniz. Ve yüşhidullah ala ma fi kalbihi, içinde olana da Allah'ı şahit tutar. Bak ben samimiyim, hiç şüpheniz olmasın der. Ama ve huve leddül hısam, o en kötü düşmandır. Yani böyle en, yani tamamen ters tarafta yer alan, çok şiddetli, çok yaramaz bir insanın tekidir. Yani Türkçe açısından öyle şey yaparız. Niye? Ve idâ tevellâ se'afil art. Yalnızdan ayrıldığı zaman hemen gider. Bi üfside fîhâ ve ühlikel harte ve nesr. Bir fesat çıkarmak, efendim şey kaynakları şey bozmak ister. Ne yapıyor? Beyzakîle lehu tekillâh. Ya Allah'a karşı yanlış yapma kardeşim. Allah'ın kurduğu bu düzeni bozma dediği zaman ehadatul izzetu bil isim. Yaptığı suçla övünmeye başlar. Bugün mesela yeryüzünün tamamı artık fesat içerisinde. Yani insanların şeyleri o kadar bir kirlenme var ki denizlerde, karada, her yerde yiyecekler bozulmuş, insanların sağlığı bozulmuş. Mesela ben eskiden hatırlıyorum, birazcık şey olan, şişmana benzer yapıda olan insanlara aa maşallah falan derlerdi. Hiç böyle göbeği çıkmış, bugünkü gibi öyle obezite falan hiç mümkün değil. Böyle bir şey hayal bile edemezdiniz. Benim yani çocukluk yıllarımda. Ama şimdi de herkesin vücut yapısı ciddi manada bozuluyor. Yani öyle bir fesat var ki ilaçlar bozuyor, hava bozuluyor, deniz bozuluyor, kara bozuluyor, yiyecekler bozuluyor, her şey bozuluyor. İşte bunu da insanlar kendi elleriyle yapıyor ve imtihanı kaybediyorlar. İşte bu ayette de Allah-u Teala her şeyi işte o bilhak diyor. Mesela bu ayette de öyle, bilhak o gerçek diyor. O gerçek bir yerde anlatılmış olması lazım. İşte Hud suresinin 7. ayetinde anlatılmış Allah. Allah tarafından anlatılmış, ortaya konmuş. Burada da diyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, gökleri, yeri ve ikisinin arasında olanları. İkisinin arasında olan da tabi gökler şeyden itibaren başlar. Kur'an-ı Kerim'e göre güneş sisteminden ve gezegenlerden itibaren başlar. O ikisinin arası da işte bu aramızda olan uzay boşluğu mu artık ne deniyorsa o kısım. Bunların tamamını sadece o gerçek için. Çünkü işte yağmur bu arada yağar, rüzgarlar burada oluşur, işte gece olur, gündüz olur, bir sürü şeyler olur. Ondan sonra diyor ki وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَتُنْ, o saat kesinlikle gelecektir. Nedir o? O saat geldiği zaman artık göklerin yerin işi bitmiş olur. Gökler dürülmüş olur. Yerde de bütün şeyler, dağlar yürütülmüş ve tüm denizlerin üstü doldurulmuş. O sıvının üzerinde sanki büyük bir tahta imiş gibi artık dünya küre şeklinden dümdüz bir alana dönüşmüş olur. Herkesin kendi vücut yapısından kalan bir parça tohumu olur. Parmak izi bile aynı olacak şekilde yeniden diriltilir ama ahirette yaşamasına elverişli bir yapı içerisinde, vücut yapısıyla, hiç düşünemeyeceğimiz bir vücut yapısıyla yeniden yaratır ama kendine ait özellikleri de kaybetmez. Yani vücut özelliklerini. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala burada, o saat yani yeniden diriliş saati kesinlikle gelecektir. O zaman ne yapacaksın? Fefsihis safhal cemil. Bu insanlara karşı yani hoşlar, güzel davran ama işte bizim verdiğimiz meal çok güzel. Onlara karşı güzel bir sayfa aç. Yani insanların hatasının kusuruyla uğraşma. Siz öyle hatasıyla kusuruyla uğraşırsanız kendinize vakit bulamazsınız. Boş ver. İmtihanı kaybediyorsa etsin. Kazanacaksa kazansın. Sen sadece doğruları anlatırsın. Orada bırakırsın. Mesela Allah-u Teala Nebimize diyor ki fedekkir innemâ ente müzekkir. Sen sadece Kur'an'daki doğru bilgileri ver. Senin görevin bilgi vermektir. Peki? Emâ ente aleyhim bir musaytır. Onları hizaya getirecek değilsin. Çünkü Allah imtihan için yaratmış. İmtihanında olmazsa olmazı hürriyettir. Ondan dolayı Allahü Teala Bakara suresinin 256. ayetinde şunu söylemiştir. La ikrahe fiddin. Bu dinde ikrahın, yani zorlamanın hiçbir şeyi olamaz diyor. Mümkün değil. Dolayısıyla zorlama olamayacağına göre tamam kardeşim, bak doğrular bu. Yani yaparsan yaparsın, yapmazsan yapmasın. Ben sana, ama başkalarına zarar veren suçlar işlerse o zaman o ayrı bir konu. Ama imtihanı kaybettirici, yani günah işlemesi falan, insanlara kötü örnek olma durumları falan, onlarda tabii bir takım tedbirler alınır, işte suç ve ceza hukuku onun için oluşmuştur. Ama onun dışında yani tamam, ne yapalım, sen isyan edeceksen edersin, inanmıyorsan ben seni zorla inandıracak değilim. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Şüphesiz ki senin Rabbin her şeyi yaratan ve her şeyi bilen, yani hallaktır. Yani yaratma işini en iyi yapandır. Yaratma işini en iyi yapan ne demek? Yani peki Allah'tan başka yaratan mı var ki yaratan işini en iyi yapan deniyor? Elbette var. Yaratma ne demektir? Bir şeye yeni bir şekil vermek demektir. İşte Allahü Teala çok değerli olarak bize tanımladığı, mukarrebinden saydığı İsa Aleyhisselam'la ilgili ona şunu söylettiriyor. Yani kendisine çok yakın olan kişi, insanlardan saydığı İsa Aleyhisselam için Ali İmran 49'da da Maide Suresi'nde de şunu söylettiriyor İsa Aleyhisselam'a. İnni ahluku minattin.
Ahluku leküm minattin.
Ha, lekum kısmı da vardı, evet. O. İnni ahluku leküm minattin. Ben sizin için çamurdan yaratırım diyor. Bak, ahluku, halk fiilinin öznesi İsa Aleyhisselam değil mi? Nasıl yaratıyor ki? Heyeti tayr, kuş şekli gibi, yani bir kuş görüntüsünde bir heykel gibi bir şey yaratıyor. Çamurdan bir kuş görüntüsü yapıyor. Ona yaratma diyor. Bakın, bu Allah'ın ayeti. Mesela bize öğrettiler ki yaratma kelimesini kullanırsan kafir olursun. Ama bak, Kur'an-ı Kerim'de Allah İsa Aleyhisselam özne yapıyor. Aynı şekilde Mü'minun suresinin 14. ayetini şöyle bitiriyor. Fetebarekallahu ahsenül halikin. Yaratanların en güzeli olan. Evet, insanlar da bir şeyler yaratır ama Allah'ın yarattığıyla kıyas kabul etmez.
Yani, hocam çok güzel bir dipnot düşmüşüz. Hani çok okumamda fayda var.
Çok güzel olmuş.
Şöyle demişiz. Hani çünkü zihinlerde bir soru var. Ya hocam nasıl olur şimdi yaratma insan falan. Doğru. Şöyle. Yaratma iki türlüdür. Birincisi, maddesi ve benzeri olmayan bir şeyi yoktan var etmek. Bu yalnızca Allah'a mahsustur. Bir daha tekrar edeyim. Maddesi ve benzeri olmayan bir şeyi yoktan var etmek, bunu Allah'tan başkası yapamaz. Hangi ayette olduğu gibi? Bedi'us semavati vel ard. Yani gökleri ve yeri herhangi bir örneği olmadan yaratan Allah'tır. Bunu başka birisi yapamaz. Ama bir de bir şeyden başka bir şey üretmek. Yani var olan bir şeyden alıp başka bir şey üretmektir. İşte bu tür yaratma fiilini ifade eden halk kelimesi Allah'tan başka varlıklar insan içinde kullanılabiliyor. İşte sizin biraz önce okuduğunuz Âl-i İmrân 49. ayette olduğu gibi veya Mü'minun suresinin kaçıncı ayetiydi? 14. ayetinde olduğu gibi. Yani var olan bir şeyi alıp insanlar yeni bir şekil verebilirler. O fiile de halk fiilini Allah Teala kullanıyor. Allah Teala'nın çekinmeden kullandığı bir fiil işte bu. Ve insana izafe ettiğine göre yasak değil demek ki. Ama insanın yapamayacağı nedir? Yoktan var etmek. Yani bunu zaten kimse iddia etmiyor yani.
Zaten orada insan kendi acizliğini, evet, çok rahat bir şekilde, aynen, anlar ve Allah'ın gücünü, kudretini anlar. Şimdi Allahü Teala göklerde, yerde öyle bir düzen kurmuş. O düzende bakıyorsunuz ki eğer insan müdahalesi yoksa en küçük bir bozukluk söz konusu değil. Tabii bu muhteşem bir şey. Bir de yaratıcı, tamam, insanlar, hani sürekli örnek verdiğimiz bir şey var. Saçın bir telini yaratamaz. Evet. Ama insanlar saçın bu teline benzeyen o kadar çok şey üretebilirler, yani Kur'an ifadesiyle diyeyim, yaratabilirler ki, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bütün dünya, bütün insanlar güçlerini birleştirseler de bir insanın bir saçının teli kadar bir şey üretmeleri mümkün değil. Çünkü o Allah o saçın telinde bize ait olan özellikleri koymuş. Yani bir hırsızın bir
saçını... Bütün DNA'yı yüklemiş oraya.
Bütün DNA'yı, bir kılını yakalasalar bir hırsızı yakalayabiliyorlar. Ona yüklemiş her şeyi.
Veya bir parmak izinin eşsizliği.
Ha, bir parmak mesela. İzinin eşsizliği. Yani
bütün ne diyor? Yeniden dirilişte, yeniden yaratılışta kadirine ala en nusavviye banane. Yani şuralara varıncaya kadar her şeyi yeniden Allah yaratacak. Yani bir kimsenin parmak izi diğeriyle bir oluyor mu?
Ya Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar milyarlarca mümkün değil. Yani mümkün değil. Hiç kimsenin parmak izi diğeri gibi değil. Ya işte bu, bakın bütün parmaklar birbirine benziyor mu?
Benziyor.
E dışarıdan baktığın zaman aynıyız. Anlayamazsın ki.
Ama işte mesela benim telefonumun arkasında benim parmak izi var. Siz değdirin elinizi.
Açamam ki.
Açılmıyor.
Mümkün değil.
Ben sizinkini açamıyorum. Çünkü bana özel yani.
Ne işte bu işte bunu keşfetmişler. Evet. Oraya onu anahtar yapmışlar. Evet. Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki senin telefonunu başkası kullanamıyor. Açamıyor. İşte şimdi burada da Allah-u Teala öyle bir düzen, muhteşem bir sistem oluşturmuş ki bakıyorsunuz ki o düzen yani insanların yaşamasına, imtihanına son derece elverişli bir düzendir. Ve siz burada bu muhteşem düzeni gördüğünüz zaman bunu çok güçlü biri dışında herhangi bir şey yaratamaz. Bu konuda kesin bir kanaate varıyorsunuz. Ve Allah'tan başka, yani adına Allah deyin, başka isim deyin hiç önemli değil. Ama o tek yaratıcıdan başkasının böyle bir şey yapamayacağını, çünkü ikinci bir şey olsa aralarında anlaşmazlık çıkar, farklılıklar ortaya çıkar. Ama bakıyorsunuz ki bütün insanlar, bütün canlılar, bütün bitkiler birbirleriyle son derece uyumlu, havayla uyumlu, su ile uyumlu, toprakla uyumlu, bulundukları yerlerle uyumlu bir yapı içerisinde. Burada inanılmaz bir şey var, yapı var gerçekten. İşte bu Allah'ın varlığı ve birliği konusunda bizde müthiş bir delil olmuş oluyor. İşte siz bunu gör diyorsunuz, Allah'ı gözünüzle görmüş gibi anlayıp kavruyorsunuz. Onun için mesela işte küçük çocuklara bakın. Küçük çocuklar büyüdükçe hep Allah'la ilgili sorgulama yaparlar, yaparlar, yaparlar. Her türlü soruyu sorarlar ama buluğ çağına gelince artık kesin kanaate varırlar ki Allah vardır, birdir, tektir. Allah'ın var, bir ve tek olması zaten herkesin bildiği bir şeydir. Önemli olan Allah'ın koyduğu düzene boyun eğmektir. Allah'ın koyduğu düzene boyun eğerseniz görevinizi yerine getirmiş olursunuz. O düzeni kendi kafanıza göre şey yaparsanız, kendinize uydurmaya çalışırsanız o zaman Allah'a karşı yanlış yapmış, kendinizi onun yerine koyarak sistemi bozmuş olur ve bunun da hesabını Allah'a vermek zorunda kalırsınız.
87. ayete geçiyoruz.
Evet. Ve lekad ateyna seb'an minel mesani. Ve lekad ateyna ke seb'an minel mesani vel Kur'anel azim. Yani şurası kesin. Sana bu mesaniden 7 tane verdik. Ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Şimdi bu mesaniden 7 tane, bir de Kur'an-ı Azim. Ne demek o? Bu mesaniden 7 tane. Bu mesani nedir yani? Ne olacak? Hani biz sürekli bu derslerimizi anlatıyoruz. Allah-u Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu, bu bir kitaptır ki ayeti böyle kısa özlü hükümler ifade edecek şekilde şey yapılmıştır. Ayetleri böyle muhkem kılınmıştır. Yani hüküm ifade edecek şekilde kılınmıştır. Peki tamam ama ben o mesaniden 7 tane. Mesani ne ya Rabbi? Bilemem ki. Hah, öyle mi? Sümme fussilet. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Peki açıklayan kim? Bir başka. Senden başkası mı ya Rabbi? Hayır. Milledun hakimin habir. Bütün kararları doğru olan, her şeyin iç yüzünü bilen bu kim olabilir?
Allah.
Sadece Allah olur. Açıklamayı da kendisi yapıyor. Peki ya Rabbi niye sen yapıyorsun ki bize bırakmıyorsun? Tıpkı tabiatı bozmamak gibi Kur'an'ı da bozmayasınız diye diyor. Ella ta'budu illallah. Sadece kulluğu Allah'a yapasınız diye. Bu dini de bozmayasınız. Kendi kafanıza göre din uydurmayasınız. Açıklamayı da Allah yapıyor ki kendinizi ilahlaştırmayasınız. İnsanların kendini ilahlaştırması devamlı Allah'ın ayetlerine karşı yanlış davranışlardan olur. İşte tabiat ayetlerine karşı yanlış yapmak gibi indirilen ayetlere karşı yanlış yapmak da kişinin kendisini tanrılaştırması olur. Tabii bilerek yapılan yanlışlardan bahsediyoruz. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklama yetkisine sahip değil mi? Hep bize öyle öğrettiler. Ve bugün bir sürü tefsir kitapları var. Sadece o değil ki, ulemanın da açıklama yetkisinden bahsedilir. İşte rivayet tefsirleri, dirayet tefsirleri diye bir takım yapılanmalar vardı. Buna ne diyeceksiniz? Yok, öyle bir şey olamaz. Allah-u Teala orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İnni görevini de bize bildiriyor. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan alarak uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Muhammed Aleyhisselam'da yaptığı uyarılar ve müjdeler tamamen Kur'an'da olandandır. Yani bir ayetlerden, bir de ayetler arası yapılan açıklamalardan. Peki bunu öğrendikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Ben şimdi sizin yerinize Yahya Hoca'ya sorayım. Olay bir diyalog şeklinde olsun daha kolay anlaşılması için. Allah burada dedi ki وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Hani Arap dili açısından elif lamlı, bilinen demektir değil mi?
Evet.
O mesaniden 7 tane verdim. Mesani ne değil mi? O mesani ne ki acaba? Sorduğum zaman ne yapman gerekir senin?
Hemen o kelime Allah tarafından açıklanmış mı acaba başka yerde diye ona bir bakmamız lazım.
Hemen bakacaksın. Evet. Var mı?
Bakalım. Şimdi mesela biz o ayetleri bulduğumuz zaman biliyorsun şeyden hemen bu ilgili ayetin altına ekliyoruz. Şimdi Hicr suresi 87. ayette o mesaniden demişiz ve altında da Zümer suresinin 23. ayeti karşımıza çıkıyor. Orada Allah Teala şöyle buyurmuş. Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben muteşabihen metani. Allah sözlerin en güzelini.
Nedir o sözlerin en güzeli?
Kur'an-ı Kerim. Kitaben, bir kitap olarak size indirmiştir. Nasıl? Muteşabihen metani. Muteşabih bir kitap olarak. Yani her bir ayeti başka bir ayetine benzer bir yapıda.
Peki benzer, şu şuna benziyor. Şimdi benzer iki şey arasında da olur, ikiden fazla şey arasında da olur.
Ama en az iki şey olması
lazım. En az iki olması lazım. Evet. Buna ne diyor Allah?
Mesani diyor işte.
Yani?
İkişerli yapıda.
İkişerliler.
Evet.
Mesna değil mesani. Mesna ikişerli
evet.
demek.
Mesani onun çoğulu.
Mesani ikişerliler. Evet. İkişerliler dediğimiz zaman ne olur? 2, 4, 6, 8, 10 öyle 2, 2 gidersiniz. O zaman Kur'an'daki o benzerlik nasılmış?
Ayetleri.
Müteşabih evet. diyor. Birbirine Hı-hı. benzeyen ikişerli yapı.
Evet. En az demek ki bir ayet bulduğunuz zaman o ayete benzeyen başka bir ayet mutlaka
ikinci,
bulacaksınız.
İkinci bir ayet var. Evet. Eğer daha fazla açıklama ihtiyaç varsa
daha çok var.
Daha çok var.
Belki 10 var, belki 20 var. Olabilir
belki,
yani.
Belki 100
var. Mesela kıssaları okuduk geçen derslerde. Tabii. Nasıl? 7 farklı surede anlatılıyor.
Tabii.
Hepsi birbirine benziyor mu?
Benziyor.
Benziyor. Ama farkları var mı?
Tabii.
Var. Her biri bir diğeri ne oluyor? Bize yine bir bilgi veriyor.
Tabii. Böyle parça parça evet. bilgiler veriyor Allah-u Teala Hı-hı. ki her şeyi tek tek kavrayalım. Şimdi o zaman bak ne dedi Allah? Yine ben sana soru soruyorum şey için. Sana dedi o mesaniden 7 tane.
Evet.
O mesani nedir? Kur'an'dan.
Kur'an-ı Kerim. Evet.
Kur'an'dan 7 tane verdim. O zaman Kur'an'dan 7 tane yani o Kur'an ayetlerinin her birisi mesani ya.
Evet.
O mesaniden 7 tane verdim. Ama 7 rakamı mesna değil. O 7'nin
seb'an minel mesani.
O mesaniden 7 tane aldım. O zaman Hı. o 7 taneyi aldığı zaman başka 7, 14 öyle onun şeyleri olması lazım. Yani onu ikişerli hale getiren ayetler olması lazım. Peki O mesani neydi? Kur'an-ı Kerim'di değil
evet.
mi? Kur'an'dan 7 tane ayet. Peki, çünkü mesani Kur'an ayetleriydi. 7 tane ayet. Başka ne verdi? Sadece 7 tane ayet olursa burada mesani olmuyor ki. 7'ye mesani denmez. Kişerli değil çünkü. Vel Kur'anel azim ve o muazzam Kur'an'ı verdim diyor. O zaman mesani, çünkü Arap dilinde bir şey vardır. Matuf, matufun aleyhin gayrısıdır. Yani arada bir fark olması lazım. O zaman bir o Kur'an ayetlerinden 7 tane, bir de onun yanında Kur'an-ı Kerim'in muazzam bir bölümü olması lazım. Peki o zaman o 7 tane o şeyden seçilmiş, Kur'an içerisinden alınan ve her birinin de benzerleri Kur'an içerisinde yer alan 7 ayet hangisi?
Yani Fatiha tabii ki bir numara.
Başka da yok işte.
Yani bir Maun suresi de 7 ayet gerçi ama sürekli tekrarlanıp durma özelliği olan tek Fatiha suresi.
Tabii yani şimdi evet. Onun da Maun suresinde hepsinin de mutlaka şeyi vardır. Bak onun da 7 olması bu defa 7'nin tesniyesi olmuş oluyor. İkişerlisi evet. Olmuş oluyor. Evet şimdi bu mesela Fatiha suresi böyle şey yapalım. Mesela ne yapıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. İşte hamd yani her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Tamam. Şimdi her şeyi mükemmel yapma meselesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler Kur'an'ın içinde var mı?
Tabii ki.
Ne olmuş oluyor? İşte bir onun mesanesi olmuş oluyor. Yani
hepsinin aslında Fatiha suresi bir özeti gibi.
Hepsi, evet. Bak çok güzel bir söz söyledin. Fatiha suresini dikkatle okursanız Kur'an'ın bir özeti. Allah-u Teala da akimis salate li zikri diyor. Namazı benim zikrim için, yani kitabım için oku diyor. Önce bir özetini okuyoruz.
Evet.
Ama anlamamız gerekiyor tabii, anlamadan olmaz. Ondan sonra da o açıklama şey Kur'an diğer ayetlerden bir kısmını okuyoruz. Ve böylece her rekatta bir kere bir Kur'an'ın bir özetini zihnimize tekrarlıyoruz. Evet. Orada öyle bir yapı yaratmış ki siz 1000 defa, 1000000 defa Fatiha okusanız her defasında etkileneceğiniz yeni şeylere ulaşıyorsunuz. İşte o zaman o mesaniden 7 tane ve Kur'an-ı Azim'i indirdik. Evet, bu konuda da hadis de var değil mi?
Evet.
Evet.
Bu hem Buhari'de hem de Nesai'de geçen bir rivayet naklediliyor. Diyor ki Nebimiz şöyle söylemiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani Fatiha suresi bana mesaniden verilmiş o 7 ayettir. Yani seb'an minel mesaniyi Nebimiz de bu şekilde anladığını bize ifade etmiş.
Yani ne olmuş? O hikmet oluyor.
Evet. Aynen öyle.
Çünkü çok doğru bir hükmü çıkarıyor. Hı-hı. Ve biz de baktık az önce ayetlere. İki ayeti birleştirince zaten bu hikmet ortaya çıktı. Yani Kur'an'ın özeti durumunda olan bir Fatiha suresi evet. Var. Evet.
Ve sürekli de biz bunu kıldığımız yani farz olsun, nafile olsun her namazda ve namazında her rekatında ne yapıyoruz? Mutlaka okuyoruz ve tekrar ediyoruz. Böylece yani o sürekli tekrarlanma özelliği de böylece ortaya çıkmış oluyor. Hicr suresinin 87. ayetiyle Nebimizden rivayet edilen o hadisi üst üste koyduğumuz zaman onun da gerçekten Kur'an-ı Kerim'den yapılmış bir çıkarım olduğunu, hikmet olduğunu gayet net bir şekilde anlamış oluyoruz.
Sen yani. Kısaca Fatiha'nın mealini okuyalım. Yani bu nasıl bir özet olduğunu da izleyicilerimiz görmüş olsunlar.
Evet. Fatiha suresi 7 ayet. Bunda herhangi bir şüphe yok. Birinci ayeti Besmele ile başlıyor Fatiha'nın. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Yani iyiliği sonsuz ve ikramı bol Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her şeyi mükemmel yapmak yalnızca Allah'a özgüdür. O bütün varlıkların Rabbi yani sahibidir. Errahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol olandır. Maliki yevmiddin. Yapılan her şeyin karşılığını bulacağı günün tek yetki sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım, kulluğu doğrudan sana yaparız, yardımı da doğrudan senden isteriz. İhdinas sıratal müstakim. Bizi doğru yoluna kabul et. صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Nimet verdiğin kimselerin yoluna, öfkeni hak etmemiş ve sapıtmamış olanların yoluna.
Bir Allah'ın bütün varlıkların sahibi olduğu, her şeyi mükemmel yarattığı, iyiliğinin sonsuz, ikramının bol olduğu. Çünkü ben burada şu seninle bu kelimeleri konuşmak için o kadar sayısız nimetlere ihtiyacım var ki, bütün hücrelerimin hayatta olması gerekiyor, nefes almam gerekiyor. İşte ne kadar sayısız, yani saymam mümkün değil.
Evet, yani bizim kendi içimizle ilgili, bizim dışımızla ilgili birçok şartın gerçekleşmesi lazım.
Birbirleriyle iyiliği sonsuz saymakla bitiremezsiniz. İkramı da bol, ayrıca hak edenlere, etmeyenlere fazla ikramlar da veriyor. Ondan sonra
Maliki yevmiddin,
hesap gününün de tek yetkilisi. Evet. Peki ne oldu şimdi? Dünyayı imtihan için yaratmış olduğunu söyledi. O zaman hesap gününde tek yetkilisi, sadece hesabı ona vereceğiz.
Başka kimseye
vermeyeceğiz. Başka kimseye değil, ama hep aralara girer. Biz evet, kurtarırız, şefaat ederiz falan, falan şefaat eder falan, bizi kurtarır diye haşa.
Yani işte bu Fatiha suresinin bile hala Müslüman tarafından özümsenmediğinin en büyük göstergesi yani. Yani Maliki yevmiddin'i söylerken insan ne dediğini bilse, kıyamet gününde tek yetkinin, tek söz sahibinin Allah olduğunu bilse, başka birinin peşinden gider mi insan?
Ya tamam, zaten o kadar çok yani, o kadar çok ayet var ki.
İşte mesela, diğer bütün ayetlerde bunları açıklıyor işte.
Tabii, mesela evet, şimdi Bakara suresinin 254. ayet miydi?
Evet.
Mesela ne diyor Allah? Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum.
Min.
Evet. Ey müminler, size rızık olarak verdiklerimizden harcayın. Min gabli en yetiye yevmun. Bir gün gelmeden önce ki
la
bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa. O gün ne alım satım var, ne dostluk var, ne de birisinin şefaati var.
Yani sadece Allah konuşacak orada. Sadece onun Allah şeyi yetkili var, yani yetkisi var sadece.
Ya ama bak, bugün ben Müslümanım diyenlerin %100'ü şefaati uzma diye bir şey iftira etmişler. Bütün ayetlere ters bir şey uydurmuşlar ve orada yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür deyip de haşa
Allah'tan kaçıp
Muhammed'e sığınacaklar ve Muhammed'de yapmışlar büyük bir tanrı. Allah'tan daha güçlü bir tanrı haline getirmişler. Yani peki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'e uyuyor mu? Maliki yevmiddin'e uyuyor mu? Şimdi niye Müslümanlar beş vakit namaz kılıyorum, işte ben okuyorum falan. Ya kardeşim, anlamadığın sureyi okumakla ne olacak? Bunu kafana yerleştireceksin. Manasını kafana yerleştireceksin. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar. Yardımı da yalnız senden isteriz. Şimdi birisinden hani bir şey yaparlar, para veren emir de verir derler ya. Tamam, ama biz Allah'ın rızasına odaklanıp yardımı da ondan istediğimiz zaman Allah bizi her zaman korur ve kollar. Ondan sonra ne diyor? İhtinas sıratel müstakim. Ya Rabbi, o doğru yolu bize göster. Çünkü
bizi doğru yoluna kabul et.
Doğru yoluna kabul et. Tam o yolu gösterecek. Kabul et. Biz o gerekeni yapacağız ki kabul etsin. Evet. Yoksa etmez. Peki doğru yol ne?
Sıratel lezine en'amte aleyhim.
Niye nimet verdiğin? Ta Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar ve kıyamete kadar böyle o doğru yolda olan insanların yoluna. Yoksa azıp satmış olanların değil ve yoldan çıkmışların yoluna değil diyor. Şimdi ne oldu şimdi? Tüm Kur'an'ın özeti oldu mu?
Oldu.
Bak işte
Allah Teala bunun önemine dikkat çekmiş oldu. Sebran minel metali. Ondan özellikle 7 tanesi.
Özellikle ona şey yaptı. Yani şimdi bunu bir kere kafanıza yerleştirirseniz Kur'an'ın özetini kafanızda tutmuş olursunuz.
Kıldığımız her namazda da bize bunu okutturmak suretiyle Allah sürekli
ama demek
zihnimizde canlı kalmasını sağlıyor.
Düşünerek okumamız lazım.
Bilerek olması lazım bu iş.
Düşünerek okuyacaksın ki bir şey olsun. Bir anlamı olsun. Evet. Ondan sonra bu konuda söyleyeceğim var mı?
Evet, bu o şeyi birazcık temellendirelim. Şimdi hani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nasıl bir ilişki içerisinde kendisiyle, onun bir kısa bir tekrarını yapalım.
Şimdi siz çok güzel söylediniz
ama ben bir kez daha tabii önemine binaen zorunlu bir tekrar olacak bu, ama olsun. Allah Teala ne diyordu Hud suresinin 1. ayetinde? Elif lam ra kitabun. Bakın bu öyle bir kitaptır ki uhkimet ayatuhu. Ayetleri önce muhkem kılınmış. Yani doğru hükümler içeren, kısa hükümler içeren bir şekilde, ama Sümme fussilet, fakat aynı zamanda fussilet, bakın tafsil edilmiş, açıklanmış. Kim tarafından? Milledun hakimin habir. Hani her yaptığını doğru yapan ve her şeyden ayrıntılı bir şekilde haberdar olan Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısa, öz, hüküm bildiren ayetleri var. Bir de bu ayetleri açıklayan ayetleri var. Ayeti açıklayan başka bir ayet varsa, kendi ayetini Allah Teala açıklamış oluyor bize ve kendisi de kul olması hasebiyle başta bu Kur'an'ın kendisine nazil olduğu Muhammed Aleyhisselam'a nasıl bir görev düşüyor, onu da ikinci ayetten öğreniyoruz. Önce bu açıklamanın niye Allah tarafından yapıldığının sebebi anlatılıyor. Diyor ki Allah, "Ella ta'budu illallah." Bunun sebebi Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diyedir. Bakın kulluk, yani ibadet burada bir kişinin önünde namaz kılmak, onun etrafında dönüp hac yapmak, ona para verip zekat vermek falan değil. İbadet bir kimseye sorgusuz sualsiz boyun eğmek demektir. Size birisi gel ben sana Allah'ın ayetlerini açıklıyorum deyip size kendi kafasından bir şeyler söyler de siz bunu sorgusuz sualsiz kabul ederseniz bu adam sizi kendine ne yapmış olur? Kul, köle yapmış olur. Siz de onu mecburen ilahlaştırmış olursunuz. İşte diyor ki Allah, böyle bir şey yaşanmasın diye ben ayetlerimi bizzat kendim açıkladım size. Peki bu Kur'an'ı size ulaştıran benim elçim ne görev görüyor? Ona da diyor ki Allah, sen de şöyle de, inneni leküm minhu nezirun ve beşir. Ben de size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Uyarıcı ve müjdeci neyle uyarır, neyle müjdeler? Bu nezir ve beşir olma özelliği Muhammed Aleyhisselam'ın kendi hani doğuştan getirdiği bir özellik midir? Yoksa kendisine verilen kitapla birlikte kazanmış olduğu bir özellik midir? Bunu nereden öğreniyoruz? Bakın aynı şeyi Allah Teala Fussilet suresinde nasıl bize anlatıyor? Bakın adı Fussilet suresi. Fussilet, ayrıntılı bir şekilde açıklanmış anlamına gelen bir sure. Orada Allah Teala diyor ki onun 3. ayetinde, kitabun, bakın bu öyle bir kitaptır ki, fussilet ayatuhu, ayetleri tafsil edilmiş, ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Nasıl? Kur'anen, Kur'an yani ayetler kümesi şeklinde açıklanmıştır. Arabiyen, ama dili Arapçadır. Kim için? Likavmin ya'lemun. Tabi bu şeyi, bilgileri bilecek bir topluluk için bu ayrıntılı açıklama yapılmış. Şimdi dikkat edelim. Ve bu nasıl bir kitaptır? Beşiran ve nezira. Uyarıcı ve müjdeci vasıfta bir kitaptır bu. Yani kitaptır beşir olan bir numarada. Kitaptır nezir olan, yani uyaran ve müjdeleyen. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam da kendisine indirilen bu ayetleri insanlara ulaştırıp da, ey insanlar bakın Allah Teala bu ayetlerle size cenneti müjdeliyor, Allah Teala bu ayetlerle sizi cehennemle uyarıyor dediği zaman, bu uyarı Kur'an'da olanla yapılmış bir uyarı veya müjdelemedir. Dolayısıyla sizler de gidip diğer insanlara Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini ulaştırdığınızda Kur'an'ın müjdeci ve uyarıcı olma vasfını ilettiğiniz için mecazen size de beşir ve nezir denilebilir. Ama ilk olarak bilmeniz gereken bu kitabın bir fonksiyonudur. Beşir ve nezir, müjdeci veya uyarıcı olmak. İşte Allah Teala, evet.
Zihnimizde o olduğu için bazen unutuyoruz. Sen şimdi bilenler topluluğu ayetini şey yaparken güzel bir mana verdin. Yani bu ilmi bilenler olacak. Peki böyle bir ilim var mı?
Var. Evet. Onu ne nereden bileceğiz? Onu da hemen Araf suresini açacağız. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi. Onun 52. ayetinde Allah Teala bize şöyle diyecek orada. Diyecek ki: "Ve laqad ci'nahum bi kitabin." Bakın sizlere biz bir kitap getirdik. Nasıl? "Fassalnahu." Onu tafsil ettik. Yani ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Nasıl? "Ala ilmin." Bir ilim üzere. Yani kendimizin koyduğu bir ilim üzerine size bunu açıkladık diyor Allah. Hüden ve rahmeten. Ne olsun diye? Bir hüda, bir rehber olsun diye. Bir rahmet, yani bir ikram olsun diye. Kim için? Likavmin yu'minun. Buna inanıp güvenen bir topluluğa rahmet ve hüda, rehber olsun diye bir ilme göre açıkladık diyor Allah.
O zaman ben sana da bir şey sorayım gene vatandaşlarımızın yerine geçerek. Mesela cinahum, onlara diyor Allah. Onlar kim acaba? Mesela şimdi bu önceki ayetlere baktığımız zaman şeyde hemen bu 52. ayet 44'ten 52'ye kadar gelen ayetler cennetliklerin ve cehennemliklerin durumunu belirtiliyor. Cennet ve cehennemde artık her şeyin bittiği. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar gelenler, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilere kitap verdi mi?
Verdi. Şimdi bak, bütün o kitaplara Allah bir ilim yerleştirdi.
O zaman velakat cinahum derken o ister cennete gitsin, ister cehenneme gitsin, tüm onlara burada anlatılıyor hep. Yani evet, arzu edenler evet, 44. ayetten 51'e kadar okurlar. Ki oraya girmeyen bir tek nebi ve ümmeti yok.
Evet.
O zaman velakat cinahum, biz onlara getirdik bir kitap, bir ilme göre.
Bil kitabı dememesi de burada ilginç.
Elif lamla.
Değil mi yani? Bir kitap, yani her birine aslında bir kitap verdik.
Evet, her değil birine mi? Bir kitap tabii.
Ve fassalnahu ala ilmin, ve her o verdiğimiz kitaba bir ilim koyduk diyor Allah. Ayrıntılı bir şekilde açıkladık.
Peki her, mesela az önce söylediğim gibi, evet, Mesaniş tarihi üzerine her kitaba koyduğu ayrı ilmin adı ne?
Evet.
Her kitapla birlikte neyi indirmiş Allah?
Hikmeti indirmiş.
Ne diyor onu da?
Onu da hemen bakalım mesela. Âl-i İmrân suresi 81. ayet karşımıza çıkıyor. Tabii. Yine bizim derslerce sıkça okuduğumuz bir ayet. Orada da Allah Teala diyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ. Bakın, nebiyyin, nebiler. Allah Teala bütün nebilerden şöyle bir söz aldığında, yani hatırlayın nasıl bir söz almıştı Allah? لَمَا اَعْتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ ve hikmetin.
Demek kitabı yanlarına koyuyor.
Bir kitap ve bir de hikmet verdiğim koyuyor. Veririm de. Bir kitap ve bir hikmet. Yani kitabı verdi, anladık. Hikmet ikinci bir kitap mı? Yoksa o kitabın
içindeki
metodu mu, usulü mü?
Fassallahu ala ilmin dediği
ilmi mi?
Şey olmuş, evet, hikmet onun ilmi olmuş oluyor.
Evet. Evet. Sümme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra size yanınızda bulunanı tasdik eden bir rasul gelirse.
Peki yanınızda bulunan sadece kitap mı?
Kitap ve hikmet dedi işte.
İkisini de tasdik edecek. Peki bugün İslam aleminde hikmeti bilen bir tek kişi var mı?
Bildiğini iddia edenler var. Ona da felsefe adı verip
felsefe diyorlar. Hiç Kur'an'la hiçbir alakası yok.
Evet.
Yani demek ki Allah tasdik, evet, tasdik ilişkisi tarihe gömülmüş.
Evet.
Bu ayrıntılar da tarihe gömülmüş. Evet, devam et.
Şimdi Allah fassallahu ala ilmin dedi ve o ilmi hikmet, kitap ve hikmet olarak gösterdi. Peki onun ayrıntıları nerede anlatılıyor? Bu da Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde anlatılıyor. Oraya baktığımız zaman ne buyuruyor Allah? Diyor ki Hüvellezî enzele aleykel kitâbe. Bu kitabı sana indiren odur. Yani Allah'tır. Nasıl Allah kitabı indirmiş? Diyor ki Allah, şimdi dikkat edelim. Minhu âyâtun muhkemâtun. O kitabın ayetlerinin bir kısmı muhkem ayetlerdir.
Mesela burada
tıpkı Hud suresi 1. ayette söylüyor.
Tamam, ben de onu diyecektim, evet, sana. Yani Allah orada kitabın muhkimet diyor. Arapça
isim mef'ulunu kullanmış oldu. Muhkematun.
Zaten şeyler, evet, ne olmuş oluyor?
Meçhul.
İsim mef'ullar meçhul fiilden gelir.
Muhkimet. Muhkimet.
Arap dili açısından cu'ilet muhkemeten demektir. Arap dili açısından.
Demek ki ayetlerin bir kısmı muhkemdir. Hud suresinde anlatıldığı gibi muhkimet ayatı o. Hunne ummul kitabi. Bakın, onlar kitabın ana ayetleridir diyor.
Yani, son, yani, evet, yani iki kitap, yani ne diyor? Kümenin ana ayeti.
Ana ayetleri.
Yani her kümede bir ana ayet var, evet.
Ve uharu muteşabihat. Diğerleri ise müteşabihtir. Zümer suresi 23. ayette demişti ya, bu kitap müteşabihtir. Yani her ayeti birbirine benzerdir. Mesani ve ikişerli bir yapıdadır.
O zaman en az iki ayet olacak bir konuyu, evet, anlamak için. Ama iki
yukarısı ila nihayet.
Sonsuza kadar, evet, gidebilir.
Evet. Ve uharu müteşabihat. Diğerleri ise müteşabihtir. Yani benzerdir. Neye benzer? Muhkemat demişti işte.
Ana ayete benzer.
Muhkemata benzer. Peki muhkem, eğer müteşabih muhkeme benziyorsa, muhkem neye benziyordur?
Müteşabih.
O da müteşabih. İkisi birbirine benziyorsa İkisi de bütün müteşabih. Kitabın fonksiyonu muhkem midir? Müteşabihtir.
Müteşabihtir.
Allah kitaben müteşabihen dedi işte.
Mesela işte Zümer
bütün suresi kitap, bak, 23. ayette.
Mesela muhkem kelimesini kullanmadı. Evet.
Bütün kitap birbirine müteşabihtir dedi.
Müteşabih ayetler, evet. Birbirine benzer ayetler, evet. Ve ikişerli dedi.
Evet. Sistemi de ikişerli bitti. Yapıda olması.
Bak öyle bir şey, öyle bir sistem kuruyor ki Allah, kuruyor ki matematiksel.
Aynen öyle. Yani bütün
aksini asla kimse söyleyemez.
Alıyorsunuz oradan, koyacağınız tek bir yer var. Yattık oraya koyuyorsunuz, oraya koyuyorsunuz, bir bütün oluşuyor.
E tabi siz bu matematiksel, evet, çözümü bilmediğiniz zaman da Kur'an'dan bir şey anlayamıyorsunuz. Evet. Mesela şimdi okuduğun şeyde Ali İmran 7. ayeti anlayan birisine sen rastladın mı hiç?
Anlayamayacağımız bize öğretildiği için zaten öyle. Haşa, ne diyor Ali İmran suresi 7. ayete? Deniyor ki mesela ben şimdi biz benzer diye müteşabihi söyledik. Yani zannedilmesin ki herkes böyle anlatıyor bunu. Burada ne diyor şimdi? Deniyor ki efendim
Diyanetin meali değil
mi? O kitabı sana, o sana kitabı indirendir. Onun, yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Müteşabihtir. Yani nedir? Bakın, ana mı çoktur, geri kalan diğerleri mi?
Bir nebze ana bir tanedir.
Diğerleri çoktur değil mi?
Tabii.
Yani mantıken müteşabih çoktur. Peki müteşabih neymiş? Müteşabih ayetler, dipnot. Müteşabih ayetler manasını ve hakikatini sadece Allah'ın bildiği ayetlerdir.
O zaman Allah böyle bir kitaba niye kitab-ı mübin diyor? Bizi aldatıyor mu?
Niye mufassal diyor, açıklanmış
ayetler? Niye mufassal diyor?
Ben açıkladım diyor.
Yani bunu anlatan, evet, bakın o kadar ayet söylüyor. Ya bunu, evet, anlatan bir tek kişi var mı Allah aşkına ya? Bu ne oluyor, hı, ya? Niye biliyor musunuz? Çünkü kendi kafalarına göre Kur'an ayetlerini kullanıp mezhepler oluşturmuş, evet, Müslümanları paramparça etmişler ve Allah'ın dininden tamamen uzak bir yola sokmuşlar ve millet de zannediyor ki biz Allah'ın dinini, evet, işte buyurun, mealleri buyurun bozmuşlar, tefsirleri bozmadık, hiçbir şey bırakmamışlar. Evet.
Devam et. Diyor ki insan ne kadar çabalarsa çabalası o ayetleri bütün yönleriyle anlaması mümkün değildir. Yani Kur'an-ı Kerim ne oldu? Bütünüyle değilse de büyük oranda asla anlaşılamayacak bir kitap.
Ben aslında bütünüyle, evet, değilse de derken sen biraz saygılı davrandın.
İşte onlara göre. Muhkem, onlara hani bazıları göre muhkem, azı muhkem ama geri kalanı müteşabih olduğu için insan da anlayamıyorsa bunu, gitti Kur'an-ı Kerim'in %70'i.
Peki Allah-u Teala o yalan söylüyor demek, haşa, ki. Ya kitabın mümin diyor. Açık seçik kitap diyor. Nasıl, evet, olacak? Maalesef. Niye böyle anlaşılmayan bir kitabı niye indirsin? Ne manası var? Tabii ki buradan hareket ettikten sonra da Kur'an-ı Kerim bir musiki kitabı oluyor. Şöyle şurada asıyorsun, saygı duyuyorsun. Ne yaparlar? Osman Bey için şey yaparlar. İşte Kur'an orada asılı görmüş de sabaha kadar uyumamış. Ya Kur'an-ı Kerim onun için mi indi kardeşim? İçeriğini anlaman için indi. Ne oluyor yani? Yani böyle bir yapı işte. Evet.
Şimdi orada geçen mesela müteşabih kelimesine bakın, Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçiyor müteşabih, evet, kelimesi. Şimdi sadece numara vereyim. Kendiniz de hani dersi dinleyenler bakabilirler. Bakara suresinin mesela 25. ayetinde geçiyor. Bakara 25. Bakara 70'te geçiyor. Bakara 118'de geçiyor. 3 kere müteşabih kelimesi. Sonra Ali İmran 7'de geçiyor. Enam 99 ve 141'de geçiyor. Ra'd suresi 16. ayette geçiyor ve bir de Zümer suresi 23. ayette geçiyor. Bu 8'in 7 yerinde istediğiniz bütün meallere bakın, biri diğerine benzer manası veriliyor. Biri diğerine benzer.
O benzemeden hareketle bir şeyi tanırsın değil mi?
Biri diğerine benzer. 8. ayete, Ali İmran suresi 7. ayete geldiğiniz zaman müteşabih eşittir manası Allah Teala tarafından, başkası tarafından bilinemeyecek ayet.
Peki seni annene babana benzeten kişiler sana demiyorlar mı? Ya sen mesela anneni tanıyan sen
tabii,
bu
tabii,
hanımın
yani,
babanı tanıyan sen bu beyin oğlu musun diyor. Yahu kardeşim işte bu benzerlikten harekette işte senin o kümeye ulaşıyor. Aa bu da tamam, senin kardeşin galiba. Bu senin oğlun herhalde. O benzerlikten o küme oluşuyor.
Yani belki ilmin en temel ayetini siz orada üstüne çarpı çekerek temelsiz bırakıyorsunuz. Evet. Ondan sonra ne Kur'an anlamı, ilmi diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani bambaşka bir zaten şey işte. Bunlar oluşuyor.
Zaten bunlar oluşuyor. Evet. Bunlar da hepsi birer ilim gibi, evet, oluyor. Millet de zannediyor ki bir şey, bunlarda bir şey var. Bunların ortaklaşa yaptığı tek şey insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaktır. Başka bir yaptıkları bir şey yok. Evet.
Böyle.
Neyse, Allah yardımcımız olsun. Yani bunları bu sık sıkla anlatmak lazım. Çünkü biz bunu, yani bu Kur'an-ı Kerim'in sistemini güzel bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman, Kur'an Allah'ın yarattığı bütün ayetleri de anlamanın ana kaynağı oluyor. Tabiatı anlamanın, problem çözmenin, bilimin, yani bilimin merkezinde, ana noktasında olması gereken Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Müslümanlar bırakın bilimi, dinin merkezinden uzaklaştırdıkları için Kur'an öyle
bilime zaten bilim
Kur'an bilimle ne ilgisi olur diye şey yapanlar var. Yani gerçekten inanılmaz bir yapı oluşmuş. Ama biz Cenab-ı Hak sonsuz şükürler olsun, bunları görmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etti. Bunları bütün insanlığa en iyi şekilde gösteriyor. Herkese bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu, Allah'ın iki türlü ayet, yarattığı ayetler, tüm tabiatta olanlar ve hepimizin vücudunda olanlar, bir de indirdiği ayetler olduğunu, Allah'ın bütün ayetlerini anlayabilmenin tek yolu ayetler arasındaki benzerliklerden hareket etmek olduğunu ve onun yazılı olanının da Kur'an-ı Kerim olduğunu bütün insanlığa en güzel şekilde anlatmamız lazım. Ve böylece insanları kendilerini yaratanın kitabıyla tanıştırmamız lazım. Allah-u Teala bu konuda hepimize yardım eylesin. Hepimize bu konuda başarılar lütfeylesin.